Ayrım 9.
Tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitiminde temel öğretinin temizlik olduğu bilinmektedir. Gerek bireysel temizliğin ve gerekse tuvalet mekanının temizlik kurallarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Tuvalet temizliğinin aile bireyleri ve toplum sağlığı açısından önemi konusunda da görme özürlü bilinçlendirilmeli ve tüm kuralları özenle yerine getirmesi ve bu kurallara uyma alışkanlığı kazanması yönünde çalışılmalıdır. Tuvalete yardımsız gidebilmesi, tuvaleti kullanabilmesi, bireysel temizliği için su ve tuvalet kağıdının yerini bulması ve uygun şekilde kullanabilmesi, tuvaletten sonra kullandığı mekanın mutlaka su ile temizlenmesi ve ellerini sabunla yıkayıp kurulaması alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çamaşır yıkama, gardırop düzeni. Çamaşır yıkamaya başlamadan önce çamaşır yıkanacak mekanda kirli çamaşırlar renkli ve beyaz olarak ayrılmalı ve kaç parça oldukları sayılmalıdır. Gerekli olan araç gereç ve malzemenin yerlerinin ve kullanıma hazır olduklarının bilinmesi gerekir. Leğen, sabun, deterjan, temiz suyun, akıtılacak kirli suyun yerleri bilinmelidir. Deterjan avuç içine dökülerek miktarı anlaşılmalıdır. Çamaşır el ile yıkanıyor ise çamaşırın her tarafı yıkanmalı. Eğer çamaşır makinesinde yıkanıyor ise makinenin kullanımı tüm ayrıntıları ile uygulamalı olarak öğretilmelidir. Durulama, sıkma ve kurulama işlemi, çamaşırların asıldığı yerin temizliği öğretilmeli. Çamaşır ve elbiselerin ütülenmesi, katlanması, askıya asılması, dolaptaki yerlerinin değiştirilmesinin kavratılması ve tekrar saymak suretiyle eksik olup olmadığının kontrol edilmesi alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Elbiselerin iklim ve mevsim koşullarına uygun olarak saklanması ve gardırop düzeninde birbirine uyan renkteki takımların bir askıda tutulması, kumaş cinslerine, kullanma sıklığına göre düzenlenmesi, haşereden korunması uygulamalı olarak öğretilmelidir. Görme özürlülerin daha önce kendi kullandıkları teknik ve yöntemler sorularak uygulama kolaylığı görülmesi halinde kullanımına destek verilmelidir. Ev temizliği, ev düzeni, mutfak etkinlikleri, misafir ağırlama, telefon çevirme, dikiş dikme, ayakkabı boyama gibi konularda becerilerin kazandırılmasında alışkanlık kazandırılıncaya kadar uygulamalı olarak etkinliğe devam edilmelidir. Para tanıma. Günlük yaşamın içinde gereksinimlerin karşılanmasında satın alma aracı olarak madeni ve kağıt paralar kullanılmaktadır. Madeni paraların tanınmasında büyüklük, kalınlık, ağırlık, yüzeyindeki kabartma resim ve şekiller ile kenarlarındaki değişikliklerden değerinin anlaşılabileceği öğretilmelidir. Kullanımda bulunan madeni ve kağıt paraların değerlerine göre çeşitleri bulunarak el yordamı ve dokunma ile paraların büyüklüğü, ağırlığı, kalınlığı, kenarlarındaki ve üzerlerindeki farklılıkları kavratılmalıdır. Kağıt paraları tanımak daha karmaşık ve zordur. Çünkü üzerlerinde kabartma herhangi bir işaret olmamakla birlikte en ve boy olarak ebatlarında da belirleyici farklılıklar yoktur. Bu durumda yardım almak veya kendince teknik geliştirmek zorundadır. Bazı görme özürlülerin kağıt parayı parmakları arasında ses çıkartacak şekilde kırıştırmak ya da iki parmak arasına enine veya boyuna tutmak suretiyle tanıdıkları yaygın bir şekilde görülmektedir. Yemek yeme. Görme özürlüler yemek yerken yemek masası üzerindeki araç gereçin, yemeğin, ekmeğin, sürahi ve bardağın, çatal ve kaşığın, peçetenin ve benzeri malzemenin yerlerini bulmaları ve onları uygun ve doğru kullanmaları halinde karşılarında veya yanlarında yemek yiyenlerin rahat ve huzur içinde yemek yemelerine engel olmayacaklardır. Toplum içinde çevreyi rahatsız etmemek ve görme özürlü kişi varlığı ile çevredeki insanlara dayanılmaz bir yük haline gelmemek için yemek yeme şekil ve kurallarını önemsemesi gerekmektedir. Bu alışkanlığın kazanılmasında yardımcı olması bakımından saatin masa üstü veya tabak üzerindeki uygulamasında rakamların yerleri istikamet olarak kullanılmak suretiyle yön tayini sağlanabilir. Saat istikameti verildiğinde dikkatli, yavaş ve yumuşak el ve parmaklar yardımı ile objeye ulaşmanın kolaylığı görülecektir. Masada tabak, çatal, kaşık, bıçak, ekmek, salata, meyve, su bardağı, tuzluk, asıl yemek, çorba, pilav, tatlı gibi düzenli aynı yerlere konmasına veya saat istikameti yönünde düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Yine tabak içindeki yemeklerin de görme özürlüğe saat istikameti yönünde belirtilmesi uygun olacaktır. Örneğin, çatal 9'da, kaşık bıçak 3'te, çorba 11'de, köfte 12'de, pilav 13'de, su 2'de, ekmek 10'da, peçete 6'da gibi. 3. Bölüm. Eğer ele geçiremeyeceğim bir şey dilememi istiyorsanız, bir çift göz yerine her yere ulaşacak kadar uzun bir kolum olsun isterdim. Çünkü siz yıldızlara dürbünle baktığınız halde ne olduklarını iyice anlayamıyorsunuz. Halbuki benim elim oraya erişebilse, olup bitenleri sizden daha iyi anlar ve haber veririm. Görme özürlü bir marangozun Diderot'a verdiği yanıt. Bazı göz hastalıkları ve bağımsız hareket. Bağımsız hareket uzmanı göz hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalı ve çalışma yönteminde hastalıkların bağımsız harekete olan etkilerini göz önüne almalıdır. Ancak büyük bir uzmanlık dalı olan göz hastalıklarının bazılarına tıbbi çözümleme açısından çok genel karakteristiklerine kısaca değinmek yararlı olacaktır. Glakom. Gözdeki basıncın artması ile beliren ve halk dilinde kara su hastalığı denilen bu hastalıkta göz balon gibi şişer ki bunun nedeni gözdeki akıntıdır. Gözde beliren bu tansiyon gözün ön kamerasındaki mayenin artması ve bu mayenin şilem kanalından gerektiği kadar çabuk ilerleyememesindendir. Daha çok 40 yaşın üstündekilerde sık görülmesine karşın gençlerde ve bebeklerde de görülmektedir. Bazı bebeklerde doğuştan görülür. Akut glakom, had safhadaki glakomdur. Göz tansiyonu hızla yükselir ve ciddi ağrılar meydana getirir. Kronik glakom, gözdeki basınç zaman zaman artış gösterir. Ancak gözde pek ağrı olmadığı için kişinin farkına varmasının gecikmesi sonucu göz oldukça fazla zarar görmüş olur. Glakom bir gözde olacağı gibi iki gözde birden görülebilir. Eğer gözdeki basınç uzun süreden beri yüksek ise optik sinir zarar görür ve böylece görüş alanı küçülerek görme güçlüğü doğar. Daha ileri düzeyde ise göz tamamen görme gücünü yitirmektedir. İlaç tedavisi ve ameliyat sonucu iyileşmeyen gözde ciddi ve dayanılmaz ağrılar devam ederse gözün ameliyatla çıkarılması öngörülmektedir. Glakomlu görmezlerin ağrıları bağımsız harekette çalışma ve uygulamaları olumsuz yönde etkileyebilir. Katarakt. Göze perde inmesi denilen bu hastalık sonucu bir veya iki gözde net görüntü yerine bulanık görüntü meydana gelir. Başka bir deyimle göz merceğinin donuklaşmasıdır. Şiddetli elektrik şoku, metabolizma rahatsızlıkları, radyasyon sonucu ve bilinmeyen nedenlerden olabilir. 55 yaşın üzerinde görülen katarakt genellikle görme özürlülüğe neden olmaktadır. Aynı durum gençlerde ve bebeklerde de görülebilir ki bebekler doğuştan kataraktlıdırlar. Başlangıçta küçük bir alanda görülen hastalık yıllar sonra tüm gözü kaplar. Göz merceğinin merkezinde başlayarak yanlara doğru dağılım gösterir. Kataraktın olağanüstü durumlar dışında göze pek zararı olmamakla beraber gözde perde inen alan küçük ise farkına varılmaz ve gittikçe büyüyerek perdenin vereceği merceği kaplaması görme özürlülüğe neden olmaktadır. Göz merceğine inen perdeyi veya donuk lensi kaldırarak retinaya ışık ulaşımını sağlamak için sonuçları olumlu olan ameliyatlar yapılmaktadır. Şöyle ki, kornea kenarından kesilerek perde gözün üzerinden kaldırılır. Ameliyat sonucu katarakt gözlükleri denilen gözlüklerin kullanılması öngörülmektedir. Çünkü lens alındığından göze giren ışık retina üzerine uygun bir şekilde düşmemektedir. Gözlük bu durumu düzeltici rol oynar. Başlangıçta uyumsuzluk nedeni olan gözlük, baş dönmesi ve baş ağrısı yaparsa da sürekli kullanıldığında bu durum ortadan kalkar. Ayrıca gözlüklerin bazen görme bozukluklarına neden olduğu da görülebilir. Retinis pigmentosa. Retinanın dış kenarında başlayarak üstüne doğru beliren koyu lekeler zamanla genişleyerek retinanın merkezine yayılır. Bu lekenin yayılması sırasında retinada bir dejenerasyon görülür. Görme alanlarındaki görüş kaybı giderek alanın küçülmesine ve bağlı olarak görüntünün küçülmesine veya tüm görme özürlülüğe kadar merkez görme alanı görevini iyi yapar. Daha çok 40-45 yaşlarında görülen bu hastalığın başlaması, yayılması ve gözün tüm görmez hale gelişi 20 yıl sürebilmektedir. Hastalığın sonucu tüm görmezliktir. Birçok kişilerde ufacık bir görme alanı vardır. Öyle herhangi bir yazıyı okurken kelimedeki harflerin ayrı ayrı görüş alanını bulması gerekir. Bu hastalığın bazı durumlarında göz geceleri iyi göremez. Bağımsız hareket uzmanı eğitilenin kısmi görüşleri yararlı bir şekilde kullanmasını ve duruma göre maskeli çalışmasını sağlamalıdır. Diyabetik retinopati. Şeker hastalığı olan kişilerin kanındaki şekerin sürekli yüksek oluşu küçük arteriler üzerinde zararlara neden olur. Gözde retinada birçok arteri bulunmaktadır. Bu arteriler çeşitli yerlerinden çatlayarak kanamaya neden olur. Kanama sırasında arteriden gelen kan göz bebeğinin arkasındaki camsı cisim kısmına sızar. Kanama az olmasına karşın görmeyi engeller. Sızıntı durur ve kabuk bağlar. Bu durum diyabetik retinopatinin başlangıcıdır. Arterilerin dejenere olması retinaya yeterli kanın sağlanmasını önler ve özellikle oluşan kabuklar kan ulaşımını engeller. Oluşan kabukların çokluğu oranında retina üzerinde basınç olur. Basıncın fazla oluşu retinanın yerinden oynamasına, gözün arka kısmından uzaklaşmasına neden olur ki buna retinal kopma veya retinal detachment denir. Uzun süre diyabetik retinopati görülen kişilerde sonradan glakom ve katarakt ya da her ikisi birden görülebilir. Ancak glakom ve katarakt tedavi edilirse de şeker hastalığı sonucunda retina deforme olduğundan tedavinin fazla bir katkısı olmamaktadır. Görüşteki nitelik sürekli değişkenlik gösterir. Bir gün berrak, ertesi gün bulanık, sonraki gün normal görülebilmesine karşın hastalık arttıkça berraklık günden güne azalacaktır. Oldukça cesaret kırıcı olan bu hastalık tedavi sonucunda ya tüm görmezliğe ya çok az bir görüşe veya bazı hastalıkları da beraberinde getirerek ölüme neden olmaktadır. Maküler dejenerasyon. Retina üzerindeki sarı lekede meydana gelen dejenerasyon gözde bulanıklık olması ve merkezi görme alanlarının bozulmasıdır. Maküler damarlar üzerinde kanamalar olmakta ancak herhangi bir ağrı duyulmamakta ve makula, retina üzerindeki sarı leke, üzerindeki leke büyüdükçe maküler alanı dejenere olmaktadır. Genellikle yaşlı kişilerde görülür. Bazen bir gözde diğerine göre hızlı bir ilerleme olmakta ise de çoğu kez aynı anda ikisinde tesirini göstermektedir. Kaybedilen görüş tekrar eski haline döndürülememektedir. Trahom. Sağlık koşullarının uygun olmadığı yani pis ortamların neden olduğu kronik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Geri kalmış bölgelerde suyun yetersiz olduğu yerlerde görülür. Ellerin temiz olmaması ve bağlı olarak yüze ve göze teması sonucu bulaşır ve enfeksiyona neden olur. Göz kapağının aşağı kısımları ve birleşim yerleri genellikle daha fazla zarar görmekte ve eller kanalı ile hastalık bir gözden diğerine kolaylıkla geçebilmektedir. Eğer hastalık gerektiği şekilde tedavi edilmezse, sonuçta göz kapakları normal şeklini kaybedip deforme olurlar. Kirpiklerin bulunduğu göz kapaklarının üst kısmı korneaya doğru bir kavis çizer. Bu duruma müdahale edilmediği takdirde, kirpikler kornea ile sürekli temas halinde olacağından, göz kapakları hareket ettikçe kirpikler korneaya değer ve bu da gözde ağrı ve tahrişe neden olur. Önlenmediği takdirde, kornea tahriş sonucu kabuk bağlar ve etkilenir. Kabuklar çoğalınca göz görme gücünü tüm olarak yitirir. Hastalığın kornea üzerindeki ciddi etkisi sonucu görmedeki berraklık yok olur ve yalnız ışık ve cisimler karaltı halinde görüş belirir. Renkler seçilemez ve yazılar okunamaz hale gelir. Erken teşhis ve tedavi olumlu sonuçlar vermektedir. Çiçek, menenjit, tüberküloz, sifiliz gibi hastalıklarla kan uyuşmazlığı, travmatik durumlar ve Behçet sendromunun gözde görülen şekilleri de görmezliğe neden olmaktadır. Pratik yarar açısından kısaca değinilen bu konularda bağımsız hareket uzmanı, çalıştığı kişinin hastalığı hakkında gereksinim duydukça daha geniş bilgiler edinebilir. Özellikle uzman hastalığın nedeni, belirtileri, tedavi şansı ve bağımsız harekete olumlu ve olumsuz etkileri açısından eğilim göstermelidir. Bağımsız hareket uzmanının özen göstereceği noktalar. 1. Uzman insan ilişkilerini içeren disiplin ve sosyal bilimlerle genel uyum ve rehabilitasyon konusunda yeterli bilgiye sahip ve bu alanda çalışabilecek yetenekte olmalıdır. 2. Görme özürlülük, bağımsız hareket ve rehabilitasyon konularında yeni yayınları ve gelişimleri yakından izlemelidir. 3. Özellikle her 3 ayda veya olanak buldukça maskeli olarak uygulama yapmalıdır. 4. Çalışma süresi içinde psikolojik açıdan görme özürlüğünün yerine geçmesini bilmelidir. Aksi halde öğrettiklerini bir anda silebilir. 5. Umulmadık durumlarda veya kişinin yönelttiği sorulara karşı uzman inisiyatifini kullanabilmelidir. 6. Kişinin başarısını geçiştirmemeli, onure etmesini bilmeli ve gereğinde olumlu ve olumsuz eleştiri yapmalıdır. 7. Uzman yaratıcı, sabırlı olmalı ve mesleki ilişkiyi çalışmaların sonuna kadar sürdürmelidir. 8. Duygularını, tutum ve davranışlarını kontrol etmelidir. 9. Kesinlikle zorlama olmamalıdır. 10. Görme özürlünün kişiliğine ve kültür değerlerine saygılı olmalıdır. 11. Başarılı sonuçlar uzmanda sevinç ve gönül rahatlığı yaratmamalıdır. Diğer bir deyimle yapılacak çalışmaların sonuçlandığı inancına varmamalıdır. Çünkü görme özürlülerin bağımsız hareketteki başarısı iyi niyet ve bu yönde gösterdikleri yeteneklere bağlıdır. Sadece mükemmel reçetelerin sonucu değildir. 12. Görme özürlü çelişkiye düşüyor ya da yalan söylüyorsa, kendisine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yalancılığı belirtilmemelidir. Bunun yerine dürüst ve arkadaşça bir biçimde bu noktada yanılgıya düştüğü belirtilmeli ve bu noktayı açıkladıktan sonra daha ayrıntılı bilgi istemelidir. Bu durum şüpheci olmaktan daha etkili bir yoldur. 13. Çalışma yöntemini hazırlarken şunlara dikkat etmelidir. A. Görme özürlünün yaşı, kültür düzeyi, sosyoekonomik ve kültürel çevresi. B. Kişisel sorunları. C. Vücudunun alışkanlık haline getirdiği şekil bozuklukları. D. Kapasite ve yetenekleri. E. İstek, ilgi ve kendisi hakkındaki düşünceleri. F. Duyu organlarının işlerliği ve bu konuda bilgisi. G. Bağımsız hareket konusunda düşünceleri nelerdir? 14. Bastona karşı tepkiler, red etmeler olacaktır. Uzman durumun niteliğine göre davranmasını bilmelidir. Bazı kişiler ışık çevreleri yardımı ile koşullar uygun olduğu zaman bastonu saklayabilir. Halk arasında tavuk karası denen, gündüz ve iyi bir aydınlanmada yakın görüşü olanlar bastonu red edebilirler. Kısmen görüşü olanların bazıları verilecek bağımsız hareket tekniklerinin neler olduğunu hissedebilirler. Görüşü fazla olanların görüşlerini azaltarak sakladıkları az görüşü olanların inkar ettikleri görülebilir. Bunlar görüşlerini tam görme özürlüler üzerinde gizli avantaj haline dönüştürerek normal başarılarını övünç nedeni yapabilirler. Uzman görüşü olan ve bastonu red eden kişileri kendileri için dezavantaj olacak ortamlarda alıştırmalar yaptırarak baston gereksinimini duyurmaya çalışmalıdır. Şöyle ki, A. Bastonsuz olarak sokakta kalabalık yerlerde yürütmeli ve çarpmaları sağlamalıdır. B. Karanlıkta gece uygulamalarına çıkarmalıdır. C. Karanlık ve loş yerlerde merdiven çıkış ve inişleri yaptırmalıdır. D. Kontrollü olarak bastonsuz veya baston kullanmama nedenine dayanan durumlarda başarısızlığa düşürmelidir ve benzeri. Bağımsız hareket uzmanı Frederick A. Silver bu konuda deneyimlerinden şunları aktarmaktadır. Bir bayan bağımsız hareket çalışmalarında 6 haftasını boşuna geçirdikten sonra her şeyi bir hafta içinde öğrenmeye başladı. Çünkü oğlu evleniyordu ve kadın kaynana olacağından düğünde bastonunu kullanmakla dikkatleri üzerine çekmek istemedi. Kısmen gören bir adam, "Benim baston kullanmayı öğrenmeme gereksinim yok çünkü bana görme özürlülüğümü hatırlatıyor," diyordu. Genç bir adam daha fazla çalışmayı red etti çünkü bu çalışmaları tasarlandığından daha çok zor buldu. Genç bir kız bastonunu bağımsız hareket uzmanı ile çalışma sonunda ayrılır ayrılmaz saklıyor, yalnız çalışma anında çıkarıyordu. Bağımsız hareket tanıma ve ön değerlendirme formu. 1. Bu odanın kapısı mı yoksa ben mi size daha yakınım? 2. Kişiler holde, bir yerde, kaldırımda karşılaştıkları zaman birbirlerinin hangi yönünden geçerler? 3. Yüzünüz kuzeye dönük ise sağınız ne olur? 4. Odanızın kapısı doğu duvarında ise içeriye girdikten sonra kapı hangi yönde kalır? 5. Güneş hangi yönde doğar, hangi yönde batar? 6. Ana yönlerle ara yönleri sayınız. 7. Hangimiz daha uzunuz? 8. Ben sizden tahminen ne kadar uzaktayım? 9. Yönünüzü tayin edebiliyor musunuz, nasıl? 10. Bulunduğunuz yere göre yaşadığınız şehir hangi yöndedir? 11. Yolda hareket halinde olan araçlar gidiş yönlerine göre hangi kaldırıma daha yakındırlar, neden? 12. Yaşadığınız bölgede seyahat gereksinmenizi nasıl giderirsiniz? 13. Şimdiye dek baston kullanmayı düşündünüz mü? 14. Çift yönlü yol, kavşak, kaldırım veya yaya geçidinden anladıklarınız nelerdir? 15. Daire veya yuvarlağın köşesi var mıdır? 16. Koridor boyunca yürürken koridor duvarlarına paralel mi yoksa dik mi yürümüş olursunuz? 17. Kalem, bardak, tabak, kutu ve benzeri objeler verilerek neye benzetiyorsunuz? Uzmanın düşünceleri. Nokta nokta nokta. Not. Değerlendirme yapılırken kişinin eğitim düzeyi, çevresel ortamı göz önüne alınarak soruların bazıları veya tamamı sorulabilir. Uzmanın genel değerlendirmede göz önüne alacağı ana noktalar. Bağımsız hareket uzmanı birlikte çalıştığı görme özürlüğü üzerine yapacağı değerlendirme için kimi noktaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu noktalar bir çeşit değerlendirme ölçütleridir. Bu ölçütler görme özürlüğü üzerinde olumlu sonuçlar çıkarılmasına yardımcı olursa çalışma başarıya ulaşmış demektir. Bunun yanı sıra bu değerlendirme ölçütleri uzman üzerinde olumlu izlenimler yaratmışsa bağımsız hareket uzmanı ile görme özürlü arasında verimli bir diyalog kurulmuş demektir. Görme özürlüğünün çalışmalar sırasında zaman içinde hızı, kavramlar hakkında bilgi ve becerileri, ilgisi, güven duygusu, aşama ve gelişmesi, muhakeme gücü ve yaratıcılık, bilgileri alış ve aktarış yetisi, aldıklarını organize edip kullanabilmesi, öğretilenlerin amaca uygunluğu, bağımsız hareket ve uzman hakkında düşünceleri, kendisi hakkındaki düşünceleri. Genel değerlendirmede göz önüne alınacak bu noktalar, bir yandan genel değerlendirme formu ile toplanan yanıtlardan ortaya çıkar, bir yandan da görme özürlü ile uzmanın birebir ilişkisi ve birlikteliklerinde belirmeye başlar. Görme özürlünün değerlendirilmesinde onun sadece uzman tarafından tanınan kişilik yapısı, yetenek ve özellikleri değil, uzmanla kurduğu diyalogda büyük rol oynar. Genel değerlendirme formu. Bağımsız hareket uzmanı birlikte çalıştığı görme özürlü üzerine aşağıdaki soruları içtenlikle yanıtlarsa, o kişi hakkında daha doğru değerlendirmelere varmış ve dolayısıyla ona daha verimli bir biçimde yardımcı olma olanağını yakalamış demektir. Bununla bir ölçüde kendi başarısını da ölçebilecektir. 1. Rehberle ilişki kurma ve tutuşta başarılı oluyor mu? 2. Duruş ve harekette rehberle arasındaki yarım adımlık aralığı koruyor mu? 3. Rehberle yürüyüş anında rahat ve dikkatli mi? 4. Rehberle dönüşlerde tedirginlik ve bocalama var mı? 5. Rehberle dar yerlerden geçerken tekniğin gereklerine uyuyor mu? 6. Merdivene gelindiğinde ayaklarını sürüyor mu? İniş ve çıkışlarda kararsızlığa düşüyor mu? 7. Çıkış ve inişlerde basamakların bitişini önceden anlayıp fazla adım atıyor mu? 8. Sandalyeye oturuş, sandalyeyi masaya ayarlama ve sıralı yerlerde oturuş şekillerini uygulayabiliyor mu? 9. Yürüyüş anında beklenmeyen engellere rastlandığında olumlu ve olumsuz davranışları nelerdir? 10. Rehberle yürüyüş sırasında zemin değişikliklerini algılayabiliyor mu? 11. Cadde ve sokaklarda yürürken rehberle rahat bir şekilde diyalog kurabiliyor mu? 12. Baston tutuşunda kolun ve bastonun duruşu uygun biçimde midir? 13. Çapraz bastonla kapı kollarını bulma ve dar yerlerden geçerken teknikleri uygulama şekli doğru mudur? 14. Çapraz bastonla yön alıp iki nokta arasında bir hat boyunca düzgün olarak yürüyebiliyor mu? 15. Baston engele değdiği zaman anında dikip bastondan engele gidebiliyor mu? 16. Bastonla merdiven iniş ve çıkışı doğru mudur?